أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مريم سورة 24. آيت Bu surede daha önce Zekeriya Aleyhisselam'a Rabbinin rahmeti gündeme getirilmişti. Arkasından o rahmetin tecellisi anlamına, arkasından Yahya Aleyhisselam, sonra Meryem anamız ve İsa Aleyhisselam'a hamile kalışı anlatıldı. Şimdi de o doğum anı. Zor bir durum. Gerçekten zor bir imtihanın başlangıcı. Hem sen tertemiz olacaksın, hem namus ve iffetin, hayan, takdire şayan bir hayat yaşayacaksın, hem de insanların iman etmezlerse anlamayacakları bir imtihana tabi tutulacaksın. Ama Allah kolaylaştırınca kolaydır. Ve çevrendeki insanlar imanı bilmeyecekler, İmana, İslam'a düşman olacaklar. O toplumun peygamberi Zekeriya Aleyhisselam'ın baş düşmanı pozisyonda plan ve proje erbabı insanlar ve sen hamile kalacak çocuğunu onların yanına götüreceksin. Zor bir imtihan. Ama Allah kolaylaştırınca kolay. Söyleyin, bütün imtihanlar öyle değil mi? Ondan dolayıdır belki Aleyhissalatü Vesselam der ki benim imtihanım zor, Allah beni zorla imtihan ediyor demeyin. Caiz değil demek. Çünkü Allah kimi kime göre zorla imtihan eder de eğer zorluksa en zor imtihan peygamberlerin. Ama en büyük lütuf ve ihsan da onlara. Yani bir başka açıdan söylersek Allahu Teala kullarının hepsini eş değerde cennet için hazır imtihan ediyor. Cehennemden korunmaları adına imtihan ediyor. Ama hepsi eş değerde. Çünkü biri diğerine göre torpilli olsaydı o zaman diğerlerinin itiraz hakkı doğacaktı. Ama nasıl ben anlamadım demenin de yeri yok bu konuda. Yani sen anlamayabilirsin. Bu iş anlama işi mi yoksa iman işi mi? Onu sen sonra tekrar düşün, yeniden düşün. Benim bildiğim kadarıyla bu iş bir imtihan işi ve iman işidir. Nasıl istersen öyle anla, nasıl istersen öyle inan. Evet, Meryem anamız şöyle kendisini perdelemişti mabette. Kenara çekilmişti. İnsanlardan ayrı bir ortam, onlardan ayrı bir hayat kurmuştu kendisine. Sonra melek gelmişti kendisine ve korkmuştu tabii. Korkmak zorundaydı. Tam bir beşer. Böyle basbayağı bildiğiniz bir insan ama güzel bir insan şeklinde tecelli etmişti karısına. Ne bilsin de onun melek olduğunu, hayatında ilk defa karşılaşıyor, olayı ilk defa yaşıyordu. Allah'tan kork dedi. Allah'a sığınırım dedi. Eğer sen Allah'tan korkarsan ne dediğimi anla, dikkat et. Allah'a karşı gelmekten sakın. Takvanı hatırla dedi. Karşıdaki zaten takvanın, hatırlanmanın, isyanın ötesinde bir hayatı vardı. O melekti ve dedi ki, ben sana Rabbinin elçisiyim. Beni gönderdi. Bir evlat bağışlamak, tertemiz bir oğlan bağışlamak üzere. Öyle görevlendirildim, onun için geldim dedi. Değilse takvalı olup olmamak bizim elimizde değil. Biz zaten Kur'an'ın beyanıyla, لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يَمْرُونَ olanlarız. Yani Allah ne emrederse yaparız, isyan etmeyiz, edemeyiz ona dedi sanki. Ama az önceki korku yerini şaşkınlığa döndürdü. Acayip, gerçekten hayret doğrusu. Nasıl olacaktı, bu nasıl mümkün olacaktı? Ben dedi, hiçbir beşer bana dokunmamışken, azgında olmamışken, haddi aşmamışken, insanlarla o anlamda nikahlı ya da nikahsız bir erkekle beraberliğim olmamışken bu nasıl mümkün dedi. Meleğin cevabı daha önce tanıdığımız bir cevap. Bu üçüncüsü İbrahim Aleyhisselam'a demişlerdi, İshak Aleyhisselam'ı müjdelediklerinde. Zekeriya Aleyhisselam'a demişlerdi, Yahya Aleyhisselam'ı müjdelediklerinde. Şimdi de sırada İsa Aleyhisselam vardı, onun müjdesi. İşte aynı cevap, gal kedalik. Enteresan bir cevap. Öyledir. Öyledir öyle. Bu böyledir. Dahası olmaz, kafanı yorma. Sen bunu böyle kabul et. Çünkü Allah bu bana kolay diyor ve o istiyorsa olacaktı. Sen teslim olacaktın. Kadere teslimiyet bütün problemlerin çözümünde belki birinci basamaktı. Hayatın bütün problemlerin çözümünde birinci basamak. Kadere teslimiyet, konumun belirlenmesi ve kabullenilmesi hepsi o kadar. Ve Allah onu insanlara bir ayet, bir rahmet, bir merhamet unsuru olarak gönderiyordu. Demek ki Allah şunları şöyle acayip bir şeyle imtihan edeyim de imtihanı kaybetsinler de onları azap edeyim diye böyle bir imtihan sorusu göndermiyordu ya. Bir rahmet ve merhamet unsuru olarak gönderiyordu. Bu bir imtihandı. İsa Aleyhisselam insanlık için bir imtihan ama onlara bir rahmet ve merhamet unsuruydu. Bunu böyle kabul edince ne kadar güzel yorumlar geliyordu aklımıza. Allah'ın rahmet tecellisi İsa Aleyhisselam. Ama tam tersine şeytan dostlarının burnuna üflemiş de onlar İsa Aleyhisselam sebebiyle yoldan sapmışlar. Ne garip bir tecelli. Ne kadar kötü bir tecelli. Ama ta başta öyle değil miydi? Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra Allahu Teala bir rahmet ve merhamet tecellisi olsun diye belki de İblise demişti ki sen de secde et. Ama o ukalalık yapmış, şeytanlık yapmıştı. Sonra rahmetten uzaklaşmış, racim olmuştu. Şimdi söyleyin, aynı şey kıyamete kadar geçerli bir kural olarak önümüzdeyse biz ne yapmamız gerekiyor? Allahu Teala'nın bize rahmetinin tecellisi, rahmetine bizim ulaşmamız adına bize gönderdiği imtihan soruları karşısında tavrımız ne olmalı dersiniz? Kaybetmek şeklinde şeytan tavrı olmasın elbette. Ya melekler gibi olsak, kabullensek ya da suç karşısında Adem ve Havva gibi olsak, kabullensek, tevbe etsek, dönsek, pişman olsak, Ya Rab desek, affet desek ne kadar güzel olur değil mi? Sonra Cebrail aleyhisselam dedi ki zaten iş bitirilmiş durumda, iş hükme bağlanmıştır. Şu anda sen artık bir çocuk doğuracaksın. Bu hüküm senin adına gerçekleşti. Nasıl oldu mu? Bilmem. Kim bilir? Allah bilir. Peki Meryem anamız bilir mi dersiniz? Bilmem ki o da bilmez belki de ama olan olduğu ve ona hamile kaldı. Yani artık yükünü yüklendi. Bir çocuk doğuracaktı. Kabullendi. Gönüller, kalpler Allah'ın elinde. O öyle dediyse öyle olacaktı. Artık onun dediğinin ötesinde söz yoktu. Kabullendi, boyun büktü ve şöyle uzak bir mekana doğru yürüdü gitti. Öyle olması gerekiyordu. İlham ediliyordu. Yok vahyediliyordu. Hangisi olursa olsun ama o Allah'ın gözetiminde, Allah'ın denetiminde, Allah'ın bildirmesiyle, Allah'ın öğretmesiyle hareket ediyordu. Uzak bir mekana doğru gitmesi gerekti. Öyle yaptı. Orada doğum sancıları başlayınca kendisini şöyle bir hurma ağacına yaslamaya mahkum etti. Öyle buldu kendini. Başka çaresi yoktu. Bir hurma ağacına sığındı sanki. Ona yaslandı. Onun gölgesinde ama gölgesi de yoktu belki. Ama onun eşiğinde, onun dibinde, onun yanında şöyle ona yaslanıp imtihanını yaşamaya, imtihanın rahmetin tecellisini sanki bir bir yudumlamaya başladı. Dedi ki, eyvah bana, vah bana. Dedi ki, ah bana, eyvah bana. Dedi ki, ah keşke, keşke ne olaydı. Bundan önce ölsem bitseydim, unutulsaydım, tamam olsaydı her şeyim, hatıralarda hiçbir izim kalmasaydı, kimse beni bilmeseydi dedi. Neden mi? Ölüm mü istedi? Yani ya Rabbi bana niye hayat verdin, alsaydın bu hayatımı dedi mi? O anlama gelir mi dersiniz? Ben hiç öyle anlamamıştım. Siz yine tekrar düşünün. Bakın benimki beni rahatlatıcı türde bir düşünce. Ama sen ayeti hadise, hadisi ayete aykırı bularak sanki yargı makamındasın. Hani aleyhissalatü vesselam öyle diyordu ya Allah'tan ölüm istemeyin. Yani burada ölüm istemedi ki, durumun vehametini anlatıyordu. Korkunç bir durumdu, gerçekten zordu. Çocuk doğuracaktı ve kavmine götürecekti, ne dersiniz? Doğumun sancılarının zorluğu mu? Bilmem ki, o kadar da değil herhalde. Allah bir kolaylık verecekti. Hamile kalırken ne kadar kolaysa doğumu bir o kadar kolay olacaktı. Tabii biz işin neticesini bilince şimdiden söylüyoruz. Çocuğu götürmesi de kolay olacak. Onu toplum karşısına çıkarması da kolay olacaktı. Allah bir kolaylık verecekti. Ama galiba Meryem anamız da imanıyla bunu baştan biliyordu. Elbette bilecekti, çünkü Allahu Teala ona kolaylıklar ihsan ediyordu. O bunu yaşıyordu zaten. O kolaylıklardan biri de sonra, biri de daha sonra karşısına gelecekti. O bunun farkındaydı. O ara fenadaha min tahtiha ella tahzeni, alttan bir ses duydu. Ya İsa aleyhisselam doğmuştu, İşte oradan bir ses. Ya doğmak üzereydi, İşte ondan bir ses. Ses nasıl gelirdi çocuktan? Bu farklı bir doğum, farklı bir çocuk. Bunun nasıl olmaz ki? Bunun nasılı tartışılmaz ki? Ya da melek ötelerdeydi, alt taraftaydı, oradan bir ses geliyordu. Ya da Allahu Teala işte bir şekilde ona duyurdu. Ella tahzeni, üzülme dedi. Öyle ölümü isteyecek kadar korkunç bir durumda değilsin. Üzülme, mahzun ve mükedder olma. Sen üzülmen gerekmiyor. Hüzne kapılman gerekmiyor. Kad ceale rabbuki tahteki seriyya. Bak bak, senin hemen altında, şu alt tarafında bir ark, bir su arkı, bir nehir, bir ırmak ya da bir kaynak, bir su var, Allah yaratıvermiş. Bir akarsu Allah verivermiş dedi. Bir dere akıtmıştı Allah. Nasıl oldu mu? Yani kupkuru bir hurma ağacının şöyle köklerine yakın bir yerde Meryem anamız olacak. Tabanda, altta, aşağıda, hemen onun altında da, hadi diyelim ki ayakların altında da bir su hemen akmaya başlayacak. Olur muydu öyle? Kime göre? Materyalist bir mantık, pozitivist bir sisteme göre mi diyorsunuz? Ama biz Kur'an okuyoruz beyler. Lütfen karıştırmayın diyesim geliyor. Hani bir çocuk da ağlıyordu. Çocuktu. Ne dediğini bilmiyordu belki ama debeleniyordu. Sanki ayağını yere vuruyordu. Derken oradan bir pınar fışkırmıştı. Hatta Allah rahmet etsin diyordu aleyhissalatü vesselam Hacer anamıza. Eğer o şöyle eliyle tutup kenarlarına bir bent çekmeye çalışmasaydı, akar bir su olarak kıyamete kadar devam edecekti diyordu. O zaman da böyle bir su akıvermişti. Tamam, anladık. Öyle bir hikaye o zaman, şimdi bir hikaye bu zaman. Siz hikayeler uyduruyorsunuz mu diyorsunuz? Benim bildiğim kadarıyla yeryüzü olduktan sonra ortaya çıkan bütün pınarlar da böyle fışkırmıştı. Rabbim öyle murad etmiş. Onlar da öyle akmaya başlamıştı. Hatta sizin köyde yazın kuruyan, kışın tekrar gündeme gelen, hatta yıllarca akan sonra kuruyup giden ya da yıllarca yok bilinen sonra yeniden ortaya çıkan pınarlarda var mı? Bu onlardan daha farklı mı? Elbette farklı olacaktı. Çünkü orada doğan, o zaman doğan İsa aleyhisselamdı ve onu doğuran da Meryem anamızdı. Kocası yoktu. Bir erkekle beraberliği olmamıştı. Kimseye dokunmamıştı. Namus ve iffet ve haya, namus adına aklınıza gelebilenin ötesinde her şey vardı ama bir çocuk doğuruyordu. Allah onu bir ayet, bir alamet, bir mucize olarak ama bir rahmet eseri olarak gönderiyordu. Dahası o ses şunu da istemişti ondan. Ve huzzi ileyki bi cizin nakle. Şu hurmayı, hurma ağacını sen silkelemeye çalış. Bir ağaç, ağacı silkeleyeceksin. Derler ki, hurma ağaçlarına tırmanmak bir marifet işidir. Hemen tırmanıyor adam. Oradan kesip aldığı bir hurma salkımı bazen 50 kilodan daha fazla olurmuş. Onu da aşağıya indirmek ayrı bir marifet elbette. Ama Meryem anamız, hani zayıflığın sembolü, saksıda bir çiçek gibi büyümüştü. Öyle diyordu Allah kitabında, bize öyle tarif ediyordu. Hurma ağacından hurmaları indirmeye ne gücü yeterdi? Ne tırmanacak hali vardı, ne indirecek durumdaydı. Ama şöyle ağacı silkelemeye çalışacaktı. Tüsâgıt aleyki rutaben ceniyya. Üzerine taze hurmalar dökülecekti. nasıl da oluşuvermişti. Birdenbire nasıl da olmuştu. Zor muydu bu iş? Ben hiç de zor demiyorum. Ha benim yapmam mı? Mümkün değil ki. Senin yapman kesinlikle mümkün değil. Ama Allah yapınca kolay, bu Allah için çok kolay olacak denilmişti zaten. Öyle de oldu elbette. Hatırlar mısınız? Mescidin bir özel bölümünde, mihrap denilen bir yerde, orada Meryem anamız Allah'a ibadetle meşgul olurken, bakıyorsunuz, Zekeriya aleyhisselam ziyaretine gidiyor. Aa, o da ne? Envai türlü çeşit derler ya hani, ama ne kadar güzel, taze ve güzel meyveler var, yiyecekler var, Allah özel rızıklandırmış, bu neyin nesi ey Meryem deyince, Allah lütfetti ve gönderdi. Bunlar Allah'tan diyordu. Orada lütfedip gönderen Allah, burada hazır ağaç varken üstelik o ağaçtan indirmeyi haşa zor mu bileceksiniz? Mümkün mü? Zor diyebilir misiniz? İşte iniyor hurmalar. Sanki cennette gibi değil mi? E söyleyin, Meryem anamız da dünyada cennette gibi yaşamayacaktı da kim öyle yaşayacaktı başka? Hani cennette İstediğiniz anda istediğiniz yiyecekler, istediğiniz anda istediğiniz kadar içecekler var ve hemen istediğiniz gibi size hazır ediliverilecekti ya, bu da öyle oldu sanki. Hemen yaş hurmalar, taze hurmalar döküldü üzerine, altında su, üzerinde meyveler, yanında meyveler ve bir oğul ihsan ediyordu Allah. Diyordu ki, فَكُلِي وَشْرَب۪ي وَقَرِّ عَيْنَا Ye iç. Afiyet olsun. Gözün aydın olsun. Ye ve iç. Hurmalardan yiyeceksin. O sudan içeceksin. Bir de gözün aydın olacak. Öyleyse bundan sonra kadınların doğum ortamlarında ırmak olmalı ya da deniz kenarında veya göl kenarında doğum evleri yapılmalı ya da hurma ağaçları, ağaçların olduğu yerler ya da hiç olmazsa ortamına göre, bölgesine göre meyve ağaçları olmalı. Evet, kadınlar da oradan meyveleri devşirmeli ve yemeli öyle mi? Öyle mi anladınız? Kur'an size onu mu dedi? Bir daha düşünün isterseniz. Çünkü benim başıma farklı bir olay geldi. Yeğenimin bir oğlu olmuştu. Otobüste hareket halindeyken. Nasıl mı? Evet, şehirler arası otobüs yolculuğu, hareket halinde yolcular ve araba hareket halinde, meğer çocuk da hareket halindeymiş, sonra durmadan yürüyen otobüste bir çocuk dünyaya geliyor ve sağlık, sıhhat ve afiyetiyle diğer çocuklardan hiçbir farkı yok mu? Hatta onlardan daha iyi. Yani bu aynı kadının üçüncü doğumu olduğu halde onlardan daha kolay doğmuş. Daha iyi doğmuş. Söyleyin, o zaman hareket halinde seyyar doğum evleri yapalım deyin. Hem ne kadar güzel olurmuş deyin. Bundan sonra böyle yapmaya çalışın. Hayır asla, öyle değil. Kadınlar evlenmelerini evde, doğumlarını evde, insanlar ölümlerini evde yaşamaya başlardı eskiden ve öyle biterdi hayatları. Şimdi evlenmeler sokakta, doğumlar çarşıda, ölümler pazarda olunca bir başka hayat yaşıyorsunuz. Siz onu bilirsiniz. Ben onu tenkit için söylemiyorum. Ama bu ayette aklıma gelen başka bir şey var. Adam pazara çıkmış, bağırıyormuş. Tere satıyormuş. Maydanoz değil. Tere var ya hani pek çok bölgede adı öylecedir ve bilinir. İşte maydanozun arkadaşı ya da komşusu bilinir bir bitki, bir ot. Diyormuş ki manevi tere, mübarek tere, Allah'ın Kur'an'da adından söz ettiği tere, hey millet alın hadi ucuzlattım sizin için, bereket kaynağı tere filan. Birisi saf, samimi, şaşkın sormuş, nereden çıktı bu laf? Allah Kur'an'da tereden mi söz ediyor? Nereden çıkardın deyince, aa bilmiyor musun demiş ya, her gün okuyoruz ya elem tere diye, işte Allah elem tere diyor, işte oradaki tere bu teredir demiş. Adam nasıl da birden anlamış? Fesübhanallah. Başka biri, buna benzer bir olay, fırlamış yerinden, buldum demiş buldum, Kur'an'da tabanca buldum. Ne tabancası ya? Ya kesin sözünüzü demiş, anlamıyorsunuz. Ne aptal şeylersiniz öyle. Allah Kur'an'da tabancadan söz ediyor, onu buldum. Şaşırmışlar. Hani belki demişler, adam neyin nesi, ne diyecek bakalım. Söyle demişler, nerede buldun? Açmış adam Meryem suresini. 25. ayetin son iki kelimesini. Rutaben ceniyya ilk harfi atmış. Sondan iki harf daha atınca ne çıkmış? Tabence. Tamam demiş ya, işte o kadar. Başka bir şey yok. Bakın demiş, Allah tabence diyor. Tabancadan söz ediyor Kur'an'da. Siz bunu bulmamışsanız, ben bulmuşsam neden değer mi bilmiyorsunuz diyormuş adam. Anladınız mı? Kur'an ne kitabıymış? Tabanca bulma kitabı, tere yetiştirme kitabı veya satma kitabı. Öyle değil. Lütfen, Kur'an kulluk kitabıdır. Evrensel bir kulluğu anlatır. İn huve illa zikrulil alemin der Allah kitabı için Kur'an'da. Öyle ki bu kitabı gönderen Allah Rabbul Alemin'dir. Alemlerin Rabbi. Bu kitabın kendisine gönderdiği peygamber rahmetelil alemindir. Evrensel bir rahmet unsuru. Ve bu kitap zikrulil alemindir. Dahası bu kitapla insanlara çizilen hedef Kabe hudelil alemindir. İşte bu kitapta bulunacak şeyler bu cinsten olmalıdır. Ancak o aranmalıdır. Değilse mimsiz sure varmış. Hangisi acaba? Sen de cimsiz sure aramaya başla. Öteki de lamsız sure arasın. Tamam, Kur'an'ı anladınız. Kur'an'ı öğrendiniz, o kadar öyle mi? Adam öyle hafız, öyle çelik hafızmış ki ayetleri sondan başa doğru. Aa, niye Allah yanlış mı sıralamış diyesim geliyor. Sondan başa doğru okuyormuş adam da, bu da onun mahareti ve marifetiymiş. Ben onları bilmiyorum. Allahu Teala dedi ki Meryem anamıza, hadi ye iç, afiyet olsun. Gözün aydın olsun. Evet, yiyecek içecekti. Efendim, ama dolayısıyla bakın örfe yerleşmiş. Kadınlar doğum yaptıktan sonra komşular ona tatlı bir şeyler getirirler yesin diye. Tamam, hurma götürün, yedirin, güzeldir. Teberrüken götürün. Aleyhissalatü vesselam zaten tahnik denilen bir ameliye ile çocuğun damağına ilk önce hurmanın ağzımızda ezilmişinin verilmesini ister. Bunları da yapın ama Kur'an bunu anlatıyor, başkasını anlatmıyor demeyin. Bakın, Kur'an babasız dünyaya gelen bir çocuktan söz ediyor. Evlenmeden doğuran bir kadından söz ediyor. Hayatı böylece düzenlemeyi Allah'ın yetkisinden söz ediyor. Ey doğuran kadınlar, ey çocuğuna baba olan erkekler, onu siz olmadınız, ben yaptım sizi. Dolayısıyla bana kulluğu oğlunuz oldu diye, saltanat kurdunuz diye, hayata hakim oldunuz diye kendi kendinize şımarmayın, şaşırmayın diyordu. Fe imma terayinne minel beşeri haden. Canını sıkma, gözün aydın. Bu senin için bir işkence unsuru değil. Sıkıntı olsun diye vermedik. Gözün aydın olsun diye verdik bu çocuğu sana. Sen bunu götürünce bir adama rastlarsan, birileri karşına gelince, Adem oğlundan biri karşında durursa, sakın ha, onların sorularına cevap vereceğim diye uğraşma. Olsun, ne derlerse desinler. Sen de ki onlara, ben fekuli, sen de ki onlara fekuli, ben inni nezertu lirrahmani savma, ben Rahman olan Allah adına oruç adadım. Şu anda oruçluyum de. O döneme ait bir oruç modeli, samt orucu denir. Yani konuşmama orucu. Konuşmazlar o dönemde. Yani konuşmama orucu tutunca, nasıl biz oruçta yemiyor içmiyorsak, o oruçta da konuşma yoktur. فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيَّا Kimseyle, hiçbir insanla kesinlikle ebediyen bu orucum süresince konuşmayacağım de onlara. Enteresan. Düşünebilir miydiniz? Bu ayetleri okumasaydık bilebilir miydik? Meryem anamız düşünebilir miydi böyle davranacağını, böyle hareket edeceğini? Nereden bilsindi? Ama Allah elbette en bilen, tam bilendi. Rezil rüsva etmek için imtihan etmiyordu. Onu alemlere, insanlara bir alamet, bir ayet olsun diye gönderiyordu. Bir rahmet unsuru olsun diye imtihan ediyordu. İnsanlara bunu lütfediyordu. Öyleyse sen konuşma. Öyle de tamam. Hani gerisini bana bırak hesabı. Allah elbette işi ayarlayandı. Böylece feetet bihi kavmeha tahmilu. Çocuğu aldı kucağına. Yine yükü çocuğuydu. yükünü almıştı, uzak bir tarafa gitmişti. Orada doğumunu yaptı. Kucağına aldı çocuğunu. Şimdi yükünü aldı, geldi kavmine. Allahu Ekber. Düşünebiliyor musunuz? Hangi durumda? Tapınaktakiler, din adamları. Yani o gün İsrailoğullarının, Yahudileşenlerinin azgın olanları, Zekeriya Aleyhisselam'ın baş düşmanları, din adına, iman adına ne varsa yok etmeye çalışan ama bunun için güya sözüm ona din kullanan insanlar, kadınlar, erkekler, nerede kim varsa gücü yeten herkes oraya toplandılar. Haberiniz var mı? Meryem çocuk doğurmuş. Şu mabetteki kadın, enteresan tabii, hiçbir kadının mabette kalma imkanı yokken o mabette yetişmişti. Orada kalıyordu, farklıydı, bunu herkes biliyordu. Ama işte bu kadın bir çocuk doğurmuştu. Bu neyin nesiydi, nereden çıkmıştı bu iş? Merak doruk noktadaydı. Herkes oraya heyecanla toplanmış ve olayı gözetlemek için, görmek için, neyin ne olduğunu anlamak için sanki kulak kesilmiş, merak kesilmişti. Galu dediler ki, ya Meryem'u, lekad ci'ti şey'en feriyya. Meryem, bu neyin nesi ey Meryem? Sen çok acayip bir şey yaptın. Çok çirkin bir şey yaptın. Çok garip bir şey yaptın Meryem. Bu neyin nesi ey Meryem dediler. Anlamaları mümkün değildi. İmanla anlaşılacak bir konuydu. Hatta dün onlar anlamadılar. Yıllar boyu onu ya Tanrı dediler, ya Tanrı'nın oğlu dediler, ya da bilmem ne hakaretler ettiler, ne iftiralar ettiler. Hatta maalesef bugün de İslam dünyasında kimileri de onlara katılmak istiyor görüyoruz. Efendim, Meryem anamızın öyle evlenmeden bir doğum yapması mümkün değilmiş. Elbette bir doğum yaptıysa evliliği mutlakmış diye bugün de sesini, soluğunu duyduğunuz insanlar olabilecek. Siz yine Kur'an'a kulak verin. Kur'an'ı anlamaya çalışın. Onlar da Kur'an'ı anlattıklarını söyleseler de sanki bugüne kadar Kur'an'ı kimse anlamadı, ilk defa ben anladım demelerine kulak vermeyin. Başka çare yok. Değilse Allah ayağımızı kaydırmasından başka sözüm yok. Meryem, neyin nesi bu dediler. Ya uhte Harun, ey Harun'un kardeşi, ey Harun kız kardeşi, ma kâne ebû kim ra'e sevin, senin baban kötü bir adam değildi ve ma kânet ummuki bagiye, annen de öyle bagi, azgın, taşkın biri, ahlaksız biri değildi. Nereden çıktı bu iş dediler. Ey Harun'un kız kardeşi. Ya Harun adında bir kardeşi vardı. Ya Harun aleyhisselamın soyundandı. Bu daha kolay gibi geliyor. Çünkü o aile Harun aleyhisselamın ailesiydi. Öyle dediler. Sanki dediler ki ey peygamber soyundan gelen, sen ki soyu peygambere ulaşan birisin. Nedir bu yaptığın? Nereden çıktı bu iş? Demeye çalıştılar. Saldırıyorlardı. Yakalamışlardı. Bir yumuşak karın keşfetmişlerdi. Bir maden bulmuşlardı sanki. Atışa devam diyorlardı. Ne gelirse ağızlarına söylüyorlardı. Ne derlerse diyorlardı ama desinler. Sonunda Meryem anamız mesajı baştan almıştı. Zaten onu uygulayacaktı. Konuşmayacaktı ki. Onlar ne derse desin. O susacaktı. Susma orucu tutuyordu ve çocuğuna işaret etti. Fe eşaret ileyh. Kucağındaki çocuğa, kundaktaki çocuğa, kucağına almış, gelmiş kavmin karşısına, yani bir günlük, 2 günlük çocuk mu diyeceksiniz? Ne derseniz deyin işte o kadar. Daha küçük, daha küçücük bir çocuk, yeni doğmuş bir bebekti, işte ona işaret etti. Şaşırdılar. Hakaret bildiler. Bu nasıl olur dediler. Galu keyfe nükellimu men kâne fil mehdi sabiyya. Biz kucakta bir çocuk, beşikte bir çocuk, şu senin kundaktaki çocuğunla konuşacağız öyle mi? Bu nasıl mümkün olur dediler. Doğru. Onlara göre bu nasıl mümkün olurdu? Dalga geçiyordu. Yani alay ediyordu. Yani onları hiçe sayıyordu. Verilecek cevap böyle olmamalıydı. Onlar en bilendi, onlar tam bilendi, onlar Tanrı gibiydiler. Onlar ne derse doğru olacaktı ama heyhat, yanılmaları mukadderdi. Zaten Allah biraz da daha önceki ayetlerden öğreniyoruz. İsrailoğullarına Allah'ın rahmeti, lütfu, fazlı, keremi, ihsan olmasaydı onlara arka arkaya böyle peygamberler göndermezdi. Öyle diyordu Kur'an bize. İşte bunun gereği gönderilen bir peygamber olunca onlar yanılgılarını anlasınlar diye gönderilen bir rahmet peygamberiydi. Ve dedi ki o kucaktaki çocuk, o birkaç günlük çocuk, o kundaktaki çocuk dedi ki Gale inni Abdullah. Allah Allah. Dili depreşmeye başlamıştı. Çocuk konuşuyordu. Konuşan çocuktu. Kucaktaki çocuk konuşuyor ve ben Allah'ın kuluyum diyordu. Ne dersiniz? Orada olmayı ister miydiniz? Bir şartla değil mi? Mümin olarak. Ama söyleyin Allah aşkına, iman ettikten sonra şu anda orada değil misiniz? Gözünüzün önünde bu yaşanmıyor mu? Kıyamete kadar böylece yaşansın diye Allah kitabında bunları bize bir bir anlatmıyor mu? Şu anda Allah söylüyor ve biz öylece kabul etmiyor muyuz? Ne dedi İsa Aleyhisselam, duydunuz mu? Ben kesinlikle Allah'ın kuluyum dedi. Etani el kitabe. Allah bana kitap verdi. Hani kitap mı? Radikal İslamcı olarak soruyorsunuz değil mi? Olmayan bir şeyi verdi mi? Vermez tabii diyeceksiniz değil mi? Etmeyin. Öyle itirazlar duyuyorum. Daha çocuk nasıl da kitap vermiş ona diye elinde şöyle koskocaman güzel bir cilt, altın yaldızlı falan bir kitap mı bekliyorsunuz, yoksa kitabın o manaya gelmesi yanında bir de kitap verilmesi şeklinde başka bir gerçekten söz eden kitabın huzurunda olduğumuzu unutmayın. Ve cealeni nebiyye, beni de nebi kıldı, beni de peygamber kıldı, peygamber olarak gönderdi size. Ey beni dinleyenler, ben çocuğum, dinleyin. Evet, bu anamdır. Ve cealeni mübareken, ben mübarek birisiyim. Ben bereketler getirdim. Ben bereketler sahibiyim. Ben bereketlenmek ve bereketlendirmek için varım. Eyne makuntu, hangi konumda, ne durumda olursam benimle bereket alabilir, benimle bereket bulabilirsiniz. Ve evsani bis salati ve zeka. Dahası bana namaz ve zekat emretti. Allah vasiyet edince bu emirdir elbette. Madum tu hayya, hayatta olduğum sürece, canım başımda olduğu sürece, sizin gibi bir hayatı yaşadığım sürece Allah bana namaz emretti, zekat emretti. Bunlar bütün peygamberlerin emirleri arasında var. Allah'ın bedeni ve bireysel program olarak hayatımıza karışmasının sanki özel işareti namaz, mali ve toplumsal hayatımızın Rabbi ve ilahı olduğunun ifadesi olarak da zekat bütün dinlerde var bu anlamda. Yani Allah'ın gönderdiği peygamberler, din olarak insanlara sunduğu din de mutlaka hem bireysel, hem bedeni, hem toplumsal, hem mali bir program olarak Allah'ın rububiyet ve uluhiyetini gündeme getirirler. Ve ben hayatta olduğum sürece, siz gibi yaşadığım sürece, şu dünya hayatında Allah'ın bana takdir ettiği ömrümü ben tamamlayıncaya kadar ben bunlarla görevliyim. Sonra Allah-u Teala onu yanına alacaktı. Sonra tekrar geri gönderecek, yine bu işlerle görevli olacaktı. Ve berran bi valideti. Allahu Ekber. Bir de anama saygılı olmak zorundayım. Anama iyilik yapmak zorundayım diyordu. Daha önce Yahya Aleyhisselam'ı tarif ederken, bize anlatırken Allah-u Teala bu surenin 14. ayetinde ve berran bi valideyhi diyordu. Yani anasına ve babasına iyilik yapan, iyiliğini isteyen. Ama daha kundaktaki çocuk, daha kucaktaki çocuk, anama iyilik yapmak zorundayım diyordu. Babasından söz etmiyordu. Nasıl da bilmişti babasının olmadığını? Nereden anlamıştı babasız doğduğunu? Bunu neden ilan etme ihtiyacı hissediyordu? Konuşturan Allah'tı ve elbette bunu söyleyecekti. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Ve beni ne cebbar ne de şakî olmamı istemedi Allah. Kesinlikle onlar da bana yasaktı dedi. İnşallah devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.